Ayrım 22. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirrer. Sayfa 1161. Genelkurmay şefleri arasındaki değişmeler, Alman ordusunun durumunda bir değişiklik yapmalı. Almanların Stalingrad ile Kafkaslara doğru giriştikleri hareket, gittikçe artan Sovyet direnmesi karşısında durakladı. Bütün Ekim ayı içinde Stalingrad sokaklarında şiddetli çarpışmalar oldu. Almanlar binadan binaya küçük küçük ilerlemeler kaydettiler ama büyük kayıplar pahasına. Modern savaşı görenlerin bildiği gibi büyük şehirlerin bina yıkıntıları sağlam ve uzun bir savunma bakımından birçok olanaklar taşıyordu. Her binada bir karış yer için sonuna kadar dövüşen Rus askerleri bu durumdan ellerinden geldiğince yararlandılar. Halder'de, Halder'in yerine geçen General Zeitler de Stalingrad'da askerlerin erimekte olduğunu Hitler'e söylediler. Ama yüksek komutan askerlerin savaşı sürdürmeleri için direndi. Savaşa durmadan taze kuvvetler sürüyor ve az sonra kuvvetler de bu cehennemin içinde eriyip gidiyorlardı. Stalingrad amacın aracı olacağı yerde Alman kuruluşları şehrin kuzey ve güneyinde Volga'nın batı kıyılarına varmışlar ve nehrin trafiğini kesmişlerdi. Amacın kendisi oldu. Bu şehrin alınması Hitler için artık kişisel bir onur sorunuydu. Zeitler, Don boyundaki uzun kuzey kanadının tehlikeli bir durum göstermesi yüzünden bir ara 6. Ordu'nun Stalingrad'dan Don dirseğine alınmasını Hitler'e söyleyecek cesareti bulunca Hitler köpürmüş, Alman askeri ayağını attığı yerden çekmez diye bağırmıştı. 6. Ordu komutanı General Paulus, işlerin kötü gitmesine ve büyük kayıplar verilmesine rağmen Stalingrad'ın alınmasını en geç 10 Kasım'da tamamlayacağını 25 Ekim'de Hitler'e radyo ile bildirdi. Bu habere sevinen Hitler, ertesi gün hemen bir emir çıkarttığı ve 6. Ordu ile şehrin güneyinde çarpışan 4. Panzer Ordusu'nun Stalingrad düşer düşmez Volga boyunca kuzey ve güneye doğru ilerlemeye hazırlanmalarını emretti. Hitler, Don kanadındaki tehlikeyi bilmiyor değildi. OKW günlük kayıtları Hitler'in bu durumdan bir hayli kuşkulanmış olduğunu açıkça gösteriyor. Ama aslında durumu pek ciddiye almıyor ve dolayısıyla buradaki tehlikeyi önlemek için hiçbir şey yapmıyordu. Nitekim durumun kötü olmadığından o kadar emin bulunmuş olacak ki Ekim'in son günü Ukrayna'da Vinitsa karargahından OKW kurmayını ve ordu genel kurmayını yanına alarak Rastenburg'daki Wolfschanze'ye döndü. Führer, eğer herhangi bir Sovyet kış taarruzu olursa bunun merkez ve kuzey cephelerinden yapılabileceğine inanıyordu. Bu taarruzu Doğu Prusya'daki karargahından daha iyi yönetebilecekti. İlk darbe, El Alamein ve İngiliz-Amerikan çıkarması. Cephenin her iki tarafında çöl tilkisi adıyla anılan Feldmarşal Rommel, İngilizlerin 8. ordusunu çevirmek ve İskenderiye ile Nil üzerine yürümek üzere 31 Ağustos'ta El Alamein'de yeniden taarruza geçmişti. Deniz ile Kattara çöküntüsü arasında kalan 60 kilometre genişliğindeki çölün boğucu sıcağı altında şiddetli bir savaş oldu. Ama Rommel cepheyi yaramadı ve 3 Eylül'de hücumdan vazgeçti, savunmaya başladı. Bu arada Mısır'daki İngiliz ordusu asker, top, tank ve uçak son iki malzemenin çoğu Amerika'dan gelmişti, bakımından takviyeler almıştı. 15 Ağustos'ta İngiliz kuvvetlerinin başına iki yeni komutan getirildi. Bunlardan biri 8. ordunun başına geçen Sir Bernard Law Montgomery adında biraz acayip ama yetenekli bir general, öteki de Orta Doğu Başkomutanlığına getirilen ve ileride parlak bir tabiyeci ve yönetici olduğunu gösterecek olan General Sir Harold Alexander'dı. Rommel çekilişten az sonra hastalık izni aldı. Burnu mikrop kapmıştı. Bu arada büyüyen karaciğerini de tedavi etmek üzere Viyana yakınlarındaki Semmering'e gitti. Orada tedavideyken 24 Ekim'de Hitler'den bir telefon geldi. Rommel, Afrika'dan kötü haberler geliyor. Durum karanlığa benziyor. General Stumme'nin başına gelenleri bilen yok. Rommel'in yokluğunda kendisine vekalet eden Stumme, İngiliz taarruzunun başladığı gece bir İngiliz devriyesinin elinden koşarak kaçarken kalp sektesinden öldü. Afrika'ya dönerek yeniden komutayı ele alabilecek misin? Rommel hastaydı ama hemen dönmeyi kabul etti. Ertesi akşam El Alamein'in batısındaki karargahına döndüğünde Montgomery'nin 23 Ekim gece saat 9.30'da giriştiği taarruz sonunda kuvvetlerinin yenilmiş olduğunu öğrendi. 8. Ordu'nun elinde çok sayıda top, tank, uçak vardı. İtalyan, Alman askerleri dayanıyorlardı. Rommel de durmadan hücuma uğrayan tümenleri hücuma ve dahası karşı hücuma kaldırmaya çalışıyordu. Ama durumu umutsuzdu. Elinde yedek kuvvetleri yoktu. Ne asker, ne tank, ne de benzin bakımından takviye almıştı. İngiliz hava kuvvetleri ilk olarak havada üstünlük sağlamışlardı. Askerlerinin zırhlı araçlarının ve kalan malzemenin üstüne durmadan merhametsizcesine bomba yağdırıyorlardı. Montgomery'nin piyade ve zırhlı kuvvetleri 2 Kasım'da cephenin güney kesimini yardılar ve orada bulunan İtalyan kuvvetlerini kuşatmaya başladılar. O akşam Rommel, Hitler'in 3000 kilometre uzakta Doğu Prusya'da bulunan karargahına daha fazla dayanamayacağını ve henüz vakit varken batıda 60 kilometre gerideki Fuka mevziğine çekilmek istediğini radyo ile bildirdi. Ertesi gün yüksek komutandan aşağıdaki uzun mesaj geldiği sırada çekilmeye başlamıştı bile. Feldmarşal Rommel'e: Ben ve Alman halkı Mısır'da giriştiğimiz kahramanca savunma savaşını önderliğinizin gücüne ve emrinizdeki Alman-İtalyan askerlerinin cesaretine olan derin güvenimizle izlemekteyiz. Şu anda bulunduğunuz durumda yerinde kalmak, bir adım bile geri atmamak, bütün topları ve bütün insanları savaşa sürmekten başka bir şey düşünülemez. Zafer ya da ölüme giden yoldan başka bir yol gösteremezsiniz askerlerinize. Adolf Hitler. Bu aptalca emir yerine getirilseydi, İtalyan-Alman orduları çarçabuk imha edileceklerdi. Bayerlein'in anlattığına göre Rommel Afrika'da ne yapacağını bilemeyecek bir duruma düşmüştü. Vicdanı ile yaptığı kısa bir çekişmeden sonra Alman Afrika Korps'un fiili kumandanı General Ritter von Thoma'nın ne olursa olsun ben çekiliyorum demesine rağmen yüksek komutanına itaat etmeye karar verdi. Ertesi gün 4 Kasım'da Bayerlein'e Hitler'in emri görülmemiş bir delilikten başka bir şey değildir. Artık buna tahammül edemem dedikten sonra General von Thoma temiz üniformasını giydi. Üzerinde rütbe işaretleri ve madalyaları da vardı. Savaş sırasında ateş alan tankının üstüne çıktı ve bir İngiliz birliği gelinceye kadar orada bekledi. Teslim oldu ve akşamüstü İngiliz kampının kantininde Montgomery ile birlikte yemek yedi. Rommel sonradan şunu yazmış defterine: Sonunda kendimi böyle bir karar almaya zorunlu hissettim. Çünkü ben de kendi askerlerimden her zaman kayıtsız şartsız itaat etmelerini istemişimdir. Dolayısıyla bu prensibi kendime de uygulamayı doğru buldum. Güncesinin ilerideki notlarından anlaşıldığına göre aklı sonradan başına geldi Rommel'in. Rommel istemeye istemeye çekilişin durdurulmasını emretti. Ama aynı zamanda da hemen çekilmesine izin verilmediği takdirde her şeyin kaybedileceğini anlatmak için Hitler'e uçakla bir kurye gönderdi. Ama olaylar böyle bir girişimi aslında gereksiz kılmıştı. Rommel 4 Kasım akşamı emirlere itaatsizlikten ötürü askeri mahkemeye verilmeyi de göze alarak elinde kalan son kuvvetleri kurtarmaya ve Fuka'ya çekilmeye karar verdi. Yalnızca zırhlı ve motorize birliklerin kalıntıları kurtarılacaktı. Çoğu İtalyan olan piyadeler orada kalacaklar, düşmana teslim olacaklardı. İtalyanların büyük bir kısmı teslim olmuştu zaten. Rommel'in El Alamein'deki kayıpları 59 bin ölü, yaralı ve esir. Bunun 34 bini Almandı. Kuvvetin tutarı 96 bindi. 5 Kasım'dan Führer'den kısa bir mesaj geldi. Ordunuzun Fuka mevziğine çekilmesini kabul ediyorum. Ama Montgomery kuvvetleri bu mevziyi geçmişlerdi bile. Rommel 15 gün içinde Afrika ordusunun kalıntılarıyla birlikte 25 bin kadar İtalyan, 10 bin kadar Alman ve 60 tankla 1000 kilometre geri çekildi. Bingazi'nin arkasına kadar geldi. ama orada da durması olanaksızdı. Bu savaş Adolf Hitler için sonun başlangıcı oldu. Düşmanlarının o güne kadar kazandıkları en kesin bir savaştı bu. Ve Güney Rusya'nın karlı steplerinde ikinci ve daha kesin bir savaşta başlamak üzereydi. Ama bundan önce Führer Kuzey Afrika'dan daha kötü haberler alacak ve dünyanın bu bölümünde artık mihverin sonu geldiğini anlayacaktı. 3 Kasım'da Rommel bozgunu üstüne ilk raporlar geldiği sırada Führer'in karargahı yeni bir şey daha öğrendi. Cebelü Tarık'ta bir müttefik armadası görülmüştü. OKW'da bunun ne demek olduğunu kimse anlayamamıştı. Hitler bunun sadece Malta'ya giden büyük bir konvoy olduğunu düşünmek istiyordu. Çok ilginç bir tutum. Çünkü 15 gün önce 15 Ekim'de OKW kurmay şefleri Anglo-Saksonların Kuzey Afrika'ya yakında bir çıkarma yapacakları üstüne almış oldukları birçok raporları tartışmışlardı. Bu raporların Roma'dan geldiği anlaşılıyordu. Çünkü bir hafta önce 9 Ekim'de Siano askeri hizmet şefiyle yaptığı bir görüşmeden sonra güncesine şunu yazmıştı. Anglo-Saksonlar Kuzey Afrika'ya kuvvet çıkarmaya hazırlanıyorlar. Haber Siano'nun canını çok sıkmıştı. Bu çıkarmanın eninde sonunda İtalya'ya doğrudan doğruya yapılacak bir taarruzla sonuçlanacağını tahmin etmiş ve tahmini de sonradan doğru çıkmıştı. Rusların ardı arası kesilmeyen korkunç direnmesiyle uğraşan Hitler ilk raporları ciddiye almadı. 15 Ekim'de yapılan OKW toplantısında Jodl, Vichy hükümetinin İngiliz-Amerikan çıkarmasını önlemek için Kuzey Afrika'ya takviye göndermesine izin verilmesini tavsiye etti. OKW'nun tuttuğu kayda göre Führer bu tavsiyeyi kabul etmedi. Çünkü böyle bir hareket Fransa'yı kuvvetlendirecek herhangi bir şeyi kıskanan İtalyanları gücendirebilirdi. Bu konunun yüksek komutanlıkta 3 Kasım'a kadar ele alınmadığı anlaşılıyor. 3 Kasım'da Cebelü Tarık'ın İspanya bölümünde çalışan Alman casusları büyük bir İngiliz-Amerikan filosunun oralarda toplanmakta olduğunu bildirdiği halde Hitler El Alamein'de Rommel'in moralini düzeltmeye çalışıyor, görülen şeyin Malta'ya giden yeni bir konvoydan başka bir şey olmadığını anlatmaya uğraşıyordu. 3 Kasım'da Alman casusları bir İngiliz deniz kuvvetinin Cebelü Tarık'tan geçerek doğuya gittiğini haber verdi. Ama 7 Kasım sabahına kadar yani Amerikan ve İngiliz kuvvetlerinin Kuzey Afrika'ya çıkarma yapmasından 12 saat öncesine kadar Hitler son gelen haber alma raporlarını önemsemedi. O gün Doğu Prusya'daki karargahına öğleden önce gelen raporlarda Cebelü Tarık'taki İngiliz deniz kuvvetlerinin Atlantik'ten gelen büyük bir nakliye ve savaş gemisi filosuyla birleştiği ve hep birlikte Akdeniz'e geçtiği bildiriliyordu. Kurmay subaylarla Führer arasında uzun bir tartışma geçti. Bütün bunların anlamı neydi? Hitler daha çok batılı müttefiklerin Rommel'i arkadan çevirmek için Trablus ya da Bingazi'ye 4-5 tümenlik bir çıkarma yapmak istediklerini düşünüyordu. OKW'daki deniz irtibat subayı Amiral Kranke'de düşman tümen sayısının 2'den fazla olamayacağını ileri sürmüştü. Öyle olsa bile bir şeylerin yapılması gerekiyordu. Hitler, Akdeniz'deki Alman hava kuvvetlerinin hemen takviye edilmesini istedi. Ama bunun o an için imkansız olduğu kendisine anlatıldı. OKW defterinden anlaşıldığına göre Hitler'in o sabah yaptığı bütün iş, Batı Başkomutanı Rundstedt'e durumu bildirmek ve Anton için hazırlanmasını istemek oldu. Anton, Fransa'nın geri kalan bölümünü işgal etmek için hazırlanan planın parolasıydı. Bundan sonra Hitler bütün bu kötü haberlere boş vererek İngilizlerle Amerikalıların Girit'e çıkarma yapmaları halinde Rommel'in tuzağa düşürülebileceğine ya da Rusların Stalingrad'daki 6. ordunun gerisinde Don üzerinde yakında bir karşı taarruza geçeceklerini bildiren haber alma raporlarını aldırmadan 7 Kasım'da öğle yemeğini yedikten sonra trene bindi ve Münih'e hareket etti. Orada ertesi akşam Birahane darbesinin yıl dönümünü kutlamak için toplanacak olan eski parti arkadaşlarının karşısında yıllık konuşmasını yapacaktı. Kutlama törenlerinin darbenin ilk yapıldığı Burger Braukeller'den Münih'te daha kibar bir yer olan Löwenbräukeller'e nakledildiğini Hitler'in günlük ajandasından öğrendim. Bürger Braukeller'in 8 Kasım 1939 gecesi Führer'e atılan saatli bomba sonucunda harap olduğunu okuyucular hatırlayacaklardır. Halder'in yazdığı gibi savaşın en kritik zamanında Hitler'in politikacılığı askerliğinden baskın çıkmıştı. Doğu Prusya'daki yüksek karargah Freiherr Troisch von Butler, Brandenfels adındaki bir albaya teslim edilmişti. OKW'nun en büyük subaylarından General Keitel ile General Jodl da Birahane Bayramı'na katılmak için kendisine eşlik ediyorlardı. O güne kadar geniş ve dağınık cephelerde savaşı tümenlere, alaylara, taburlara kadar yönetmek sevdasına kapılmış olan yüksek komutanın tam işlerin kötüye gitmeye başladığı bir sırada savaş alanlarından binlerce kilometre uzakta önemsiz siyasi bir yolculuğa çıkması çok gariptir. Hitler'de de bir değişme olmuş, bir bozulma, bir yozlaşma başlamıştı. Nitekim Göring de kudretli Luftwaffe'si artık yavaş yavaş çökmeye başladıktan sonra kendisini her gün biraz daha fazla mücevherlere, oyuncak trenlere vermiş ve artık uzayıp giden ve her gün biraz daha sertleşen savaşın acı gerçeklikleriyle uğraşacak zamanı azalmıştı. General Eisenhower'ın komutasındaki İngiliz-Amerikan kuvvetleri 8 Kasım 1942'de gece saat 1.30'da Fas ve Cezayir kıyılarına çıktı. Ribbentrop, Roma'da Ciano'ya durumu haber vermek için Münih'te sabah saat 5.30'da telefonun başına geçti. Ciano'nun güncesinden: "Çok sinirli, ne yapmak niyetinde olduğumuzu öğrenmek istiyor. Hazırlıklı olmadığım için uykumu açıp da doğru dürüst bir cevap veremediğimizi itiraf etmeliyim." İtalyan Dışişleri Bakanı, Alman elçiliğinden oradaki memurların bu darbeden hemen hemen paniğe kapıldıklarını öğrendi. Hitler'in Doğu Prusya'dan hareket eden özel treni o gün öğleden sonra ancak saat 3.40'da Münih'e vardı. Müttefiklerin Kuzeybatı Afrika'da yaptıkları çıkarma konusunda iyimser bir rapor almıştı. Fransızlar her yerde sıkı bir direnme gösteriyor. Cezayir ile Oran'da yapılan çıkarmanın püskürtüldüğü bildiriliyordu. Alman dostu Amiral Darlan, Vichy hükümetinin onayı ile Cezayir'deki savunmayı örgütlüyordu. Hitler'in ilk tepkileri karışık oldu. Yeni savaş alanının oldukça dışında kalan Girit garnizonunun hemen takviye edilmesini emretti. Bu tedbirlerin Afrika'ya takviye gönderilmesi için önemli olduğunu söyledi. Gestapo'ya General Weygand ile General Giraud'un Vichy'ye getirilmelerini ve orada göz hapsinde tutulmalarını emretti. O sırada General Giraud Cezayir'e varmıştı. Giraud bir Alman esir kampından kaçmış, Fransa'nın güneyinde yerleşmiş bulunuyordu. 5 Kasım'da bir İngiliz denizaltısı tarafından bulunduğu yerden gizlice alınmış ve çıkarmadan hemen önce Eisenhower'la görüşmek üzere Cebelitarık'a getirilmişti. Feldmarschall von Rundstedt'ten Anton'u uygulamasını istedi. Ancak yeni emirler almadan Fransa sınırını geçmemesini de söyledi. Ve Ciano ile o sırada Vichy Fransa'sının başbakanı Pierre Laval'den ertesi gün Münih'e gelmelerini rica etti. Ciano'nun 9 Kasım tarihli notu: "Geceleyin Ribbentrop telefon etti. Ya Duce ya ben olabildiği kadar çabuk Münih'e gitmeliymişiz. Laval de orada bulunacakmış. Duce'yi uykusundan uyandırdım. Pek gitmek istemiyor. Kendisini pek iyi hissetmiyor. Ben gideceğim." Hitler, Fransa'nın İngiltere ve Amerika'ya karşı savaşa girmesi konusunda bu ülkeyle bir ittifak yapabilmek ve o sırada Kuzey Afrika'da müttefik çıkarmasına karşı koymak isteyen Petain hükümetini takviye etmek düşüncesiyle 24 saat kadar oyalandı. Petain'in 8 Kasım günü sabahı Amerika Birleşik Devletleri ile diplomatik ilişkileri kesmek için verdiği karar ve ihtiyar Fransız Mareşali'nin Fransız kuvvetlerinin İngiliz-Amerikan istilasına karşı koyacağı üzerine Amerikan maslahat güzarının söylediği sözler belki de Hitler'in bu tutumunda rol oynamıştır. OKW defterinin o pazar günkü kaydı Hitler'in Fransa ile geniş çapta bir işbirliği yapmak istediğini gösteriyor. Önce Vichy'deki Alman temsilcisi Krug von Nida, Almanya ile Fransa arasında sıkı bir ittifak yapılması konusunda Petain'e bir teklif sundu. Führer ertesi gün eski partililer karşısında yaptığı konuşmada Stalingrad'ın tamamıyla Almanların ellerine geçmiş olduğunu ilan ettikten sonra fikrini değiştirdi. Siano'ya Fransızların dövüşme niyeti üzerinde hayale kapılmadığını, Fransa'yı büsbütün işgal etmeye, Korsika'yı almaya ve Tunus'ta bir köprübaşı kurmaya karar verdiğini söyledi. Bu karar, zamanı henüz tespit edilmemiş olmakla birlikte Laval'a 10 Kasım'da otomobille Münih'e geldiği sırada bildirildi. Satılmış Fransız, Petain'e hemen isteklerini kabul ettireceği üzerine Führer'e söz verdi. Ama Almanlara Bunak Mareşal'in razı olmasını beklemeden planlarını hemen uygulamaya geçmelerini tavsiye etti. Zaten Hitler'in de niyeti buydu. Savaştan sonra idam edilen Vichy Başbakanı'nın Siano'nun güncesinde güzel bir tanımı var. Laval, beyaz boyun bağı ve Fransız köylü orta sınıfının giydiği elbisesiyle bir sürü üniformalının bulunduğu büyük salonda pek yabancı kaldı. Yaptığı seyahati otomobilde nasıl uzun uzun uyuduğunu malum ses tonuyla anlatmaya çalıştı ama dinleyen olmadı. Hitler kendisine soğuk bir nezaket gösterdi. Zavallı adam Almanların kendisine hazırladıkları oldu bittiği hayalinden bile geçirmiyor. Yapılacak işten Laval'a bir kelime bile söz edilmedi. O sigarasını içerken ve öteki odada çeşitli insanlarla konuşurken Fransa'nın işgali için emirler veriliyordu. Hitler'in gece aldığı rapordan sonra ülkenin tamamıyla işgal edilmesine karar verdiğini ve bu kararın ertesi sabah saat 8'de Laval'a bildireceğini von Ribbentrop söyledi bana. Fransa'nın işgal edilmemiş bölgesinin de ateşkes anlaşmasının açıkça bozularak alınması için gereken emri Hitler 10 Kasım günü gece saat 8.30'da verdi. Bu emir Petain'in boş yere yaptığı bir protesto dışında herhangi bir olayla karşılaşılmadan yerine getirildi. İtalyanlar Korsika'yı işgal ettiler. Alman uçakları Eisenhower kuvvetleri gelmeden önce Fransızların elinde bulunan Tunus üzerinde uçmaya başladılar. Bu sırada Hitler numaralarından birini daha yaptı. Führer 13 Kasım'da ne Almanların ne de İtalyanların ateşkes anlaşmasından beri Fransız donanmasının bağlı bulunduğu Toulon limanını işgal etmeyeceği üzerine Petain'e teminat verdi. OKW defterinin 25 Kasım tarihli kaydına göre Hitler o gün Lila'nın olabildiği kadar erken uygulanmasına karar verilmiştir. Burada şunu belirtmek gerekir ki Hitler pek haklı olarak Fransız filosunun Cezayir'e kaçarak müttefiklere katılmasından korkuyordu. O sırada hasta olan oğlunu görmek için Cezayir'e gitmiş olan Amiral Darlan'a, amiralin Almanlara hizmet etmesine ve İngilizlere karşı nefret duymasına rağmen Eisenhower tarafından Kuzey Afrika'daki Fransız kuvvetlerinin komutanlığı teklif edildi. Amiral, İngilizlerle Amerikalıların çıkarma yapmaları halinde Fransız ordusu ile donanmasına karşı koyma emri verecek durumda tek subay sayılıyor. Aynı zamanda Tunus'taki amiralin orada yapılacak Alman çıkarmalarına karşı koymaya razı edileceği ve Toulon'daki Fransız donanmasını Kuzey Afrika'ya kaçırabileceği umuluyordu. Darlan bütün bu işleri yapmaya çalıştı ama bütün umutlar boşa çıktı. Fransız filosunu Toulon'dan kaçırması için Amiral de Laborde'ye gönderdiği mesajda amiral bir tek kelime ile ve biraz da kabaca bir cevap verdi. Merve. Bakınız Proces du M. Petain. Lila, Toulon'un işgal ve Fransız donanmasının ele geçirilmesi için hazırlanmış olan planın parolasıydı. Ayın 27. günü sabahı Alman kuvvetleri deniz üstüne hücum ettiler ama Fransız denizerleri Amiral Laborde'nin verdiği emir üzerine bir yandan Almanları uzun bir süre oyalarken öte yandan bütün gemileri batırdılar. Böylece Fransız donanması mihverin eline geçmekten kurtuldu. Oysa mihverin bu gemilere Akdeniz'de çok ihtiyacı vardı. Donanma müttefiklerin de eline geçmemişti. Oysa çok işlerine yarayacaktı. Hitler Eisenhower'dan önce Tunus'u aldı. Ama kesin bir zafer değildi bu. Kendi direnmesiyle bu köprü başını tutmak için Tunus'a 250 bin kişilik bir Alman ve İtalyan kuvvetin 1/5'ini Rommel'e göndermiş olsaydı, çöl tilkisi belki de o sırada Nil'i geçmiş olurdu. İngilizlerle Amerikalılar Kuzey Batı Afrika'ya çıkmazlar. Akdeniz müttefikleri kesin olarak kapanır, böylelikle mihverin zayıf olan yerleri emniyet altına alınmış olurdu. Ama Hitler'in o kış Tunus'a alelacele gönderdiği her asker, her tank ve her top ve aynı zamanda Afrika Korps kalıntıları ilkbaharın sonunda elden çıktı. Esir kamplarının tel örgüleri arkasına Stalingrad'dakinden pek fazla asker girdi. General Eisenhower'a göre 240 bin kişilik mihver askerinden 125 bini Alman, gerisi İtalyandı. Bu sayı yalnızca seferin son haftasında 5 Mayıs ile 12 Mayıs 1943 arasında teslim olanların sayısıdır. Crusade in Europe, sayfa 156. Şimdi biz Stalingrad'a dönelim. 22. ayrımın sonu, sayfa 1170.